Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Ben Yeliz Düşkün. Medyaskop ve Eğitim Reformu Girişimi işbirliğiyle ekrana gelen Eğitim 360'ın bu bölümünde TEDMEM koordinatörü Doktor Sabiha Sunar bizimle ve eğitimci yazar Alaaddin Dinçer bizimle. Birlikte bugün oldukça önemli ve güncel bir meseleyi konuşacağız. O da öğretmenlik meslek kanunu teklifi. ERG takip edenlerin bildiği gibi öğretmen politikalarını uzun yıllardır öncelikli bir konu olarak izliyor. Öğretmenlerle birlikte pek çok proje çalışma gerçekleştiriyor, konferanslar gerçekleştiriyor. Öğretmen ağının yürütücülüğünü üstleniyor. Dolayısıyla bu konu, öğretmen konusu, öğretmen politikası konusu bizim açımızdan eğitim sisteminin merkezinde duran bir konu. Pek çok paydaş da bu konuda hemfikir, öğretmene atfedilen rol konusunda. Bu meslek kanununun da var olan teklifin değil ama bir öğretmenlik meslek kanununun da önemi üzerinde pek çok görüş bugüne kadar bildirildi. Bugün biraz bunları konuşacağız. Önümüzde de yasama sürecine girmiş bir teklif varken bunları konuşacağız. Konuklarımıza hoş geldiniz diyorum.
Öncelikle.
Merhabalar,
iyi yayınlar. Sabiha Hanım'la da başlayacağım. Ve Sabiha Hanım da TEDMEM'de çalışıyor koordinatör olarak. Siz de TEDMEM'de uzun yıllardır öğretmen politikalarına dair görüş üretiyorsunuz.
Evet.
Öğretmenlik meslek kanunu üzerine de özel bir çalışma yaptınız. Bir metin hazırladınız, öneri metni, kanun önerisi metni. Oldukça da kapsamlı, var olan tekliften çok daha uzun, detaylı bir metin. Öncelikle siz neden bir öğretmenlik meslek kanununa ihtiyaç olduğunu düşünüyorsunuz? Sizce neden böyle bir ihtiyaç var Türkiye'de? Ve var olan teklifin, onu da incelediğinizden zaten eminim, var olan teklifin bu ihtiyacı karşılama düzeyi hakkındaki ilk düşünceleriniz ne oldu gördüğünüz zaman? Böyle başlayabiliriz dilerseniz.
Evet, öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum. Hem böyle bir yayında bir araya gelebildiğimiz için hem de senin de bahsettiğin gibi öğretmenlik meslek kanunu gibi önemli bir konuyu bugün biraz daha etraflıca konuşmaya şans tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Sen de bahsettin, bizim TEDMEM olarak 2018 yılında çıkarttığımız bir öneri metni var kanuna ilişkin. Ama onu değinmeden önce ilk soruyla başlayalım dilersen. Neden bir öğretmenlik meslek kanununa ihtiyacımız var? Buna benim vereceğim gerekçe ilişkin ilk cevap öğretmenliğin profesyonel bir meslek olduğu kabulüdür. Çünkü öğretmenlik profesyonel bir meslektir. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda da tanımlandığı üzere özel bir ihtisas mesleğidir ve uzmanlık gerektirir, ustalık gerektirir. Buna ilişkin bizim Türkiye'de söyleyebileceğimiz en çok ciddiye almamız gereken şey bu Milli Eğitim Temel Kanunu'ndaki ifade. Öğretmenlik bir ihtisas mesleğidir ve uzmanlık gerektirir. Uluslararası alanda yaşananlara baktığımızda ya da deneyimlere baktığımızda da şunu görüyoruz. 1966 yılında ILO ve UNESCO'nun bir tavsiye kararı var. Burada öğretmenlik yine profesyonel bir meslek olarak kabul edildi ve öğretmenliğe özgü standartların, uygulamaların öğretmenlik özelinde belirlenmesi gerektiğine ilişkin bir karar alındı. Hükümetler arası oy birliğiyle alınan bir karar bu. Dolayısıyla aslında öğretmenliğin profesyonel bir meslek olarak kabul edilmesinin tarihi buralara dayanıyor. Hatta oradaki karar öylesine etkili oldu ki konferansın toplanma tarihi olan 5 Ekim hala dünyada Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya devam ediyor. Çünkü öğretmenliğin statüsüne ilişkin atılan tarihteki en önemli adımlardan bir tanesi bu konferansta gerçekleşti. Meslek kanunu ilişkin ihtiyaca yönelik ikinci gerekçe ise mevzuat dağınıklığı diyebiliriz. Çünkü az önce Milli Eğitim Temel Kanunu'ndan bahsettik. Bununla ilişkin, yani öğretmenlik mesleğine ilişkin yasal düzenlemeler birden fazla kanunda yer alıyor. Devlet Memurları Kanunu'nda yer alıyor, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda var, İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nda yer alıyor, yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşkilat ve görevlerini açıklayan kanunda yer alıyor. Ama şu an biz Türkiye'deki öğretmen nüfusunu göz önünde bulundurduğumuzda yaklaşık 1 milyonun üzerinde bir öğretmen nüfusuna sahibiz. Neredeyse bir o kadar da atanmayı bekleyen öğretmen adayımız var. Ve öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunun ötesinde diğer meslekleri yetiştiren, diğer meslekleri icra eden kişileri yetiştiren bir meslek olduğunu biliyoruz. İnsan hayatına doğrudan temas eden bir meslek olduğunu biliyoruz. Tüm bunları düşündüğümüzde öğretmenlik mesleğinin bileşenlerini, süreçlerini bütüncül bir şekilde ele alan bir öğretmenlik meslek kanununa ihtiyacımız var. Aslında bu ihtiyaç konusunda da toplumsal bir mutabakat var. Bunu biliyoruz çünkü düşünce kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, partiler, bakanlık teşkilatındaki çalışanlar, yetkililer Bunu sıklıkla dile getirdiler ve biz de yıllardır neredeyse bu ihtiyacı konuşuyoruz. Çok sık karşılaştığımız bir durum değil ama bu konuda gerçekten ciddi bir mutabakat sağlamış durumdayız. Ama büyük beklentiler de var meslek kanunundan. Biz bu beklentileri ve bu ihtiyaçları biraz daha somutlaştırabilmek için bir çalışma gerçekleştirmiştik. Sen de bununla giriş yaptın. Bu çalışmayı gerçekleştirirken, yani TEDMEM olarak öğretmenlik meslek kanununa ilişkin bir öneri metni hazırlarken biz bir çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubunda TEDMEM ekibindeki uzmanların ötesinde eğitim müfettişleri de yer aldı, öğretmenler de vardı, üniversiteden hocalarımız da vardı. Hatta hukuk müşavirleri de vardı. Yani bir kanun nasıl olmalı, öğretmenlerin neye ihtiyacı var, öğretmenlikle ilgili süre gelen sorunlarımız neler? Bunlara cevap verebileceğimiz bütüncül bir kanuna duyulan ihtiyaçtan yola çıkmıştık. Ve aynı zamanda hem kendi ihtiyaçlarımızı incelerken bir yandan da uluslararası örnekleri inceledik biz. Toplamda yaklaşık sanırım 73 tane yasal metin inceledik 30 farklı ülkede. Öğretmenliğin standartlarıyla ilgili, meslek kanunlarıyla ilgili var olan belgeleri inceledik. Çeviriler yaptık kendi içimizde daha iyi anlamlandırabilmek için ve günlerce, haftalarca bunlar üzerine çalıştık. Arkasından şu sonuca vardık. Aslında bütün bu metinlerde, bir yandan da oraya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de var olan diğer profesyonel meslek gruplarının kanunlarını inceledik. Avukatlık kanunu gibi, TSK personel kanunu gibi. Orada da şunu söyleyebiliriz, 200 maddenin üzerinde maddeye sahip kanunlar söz konusu. Ve gördüğümüz şey şuydu, bir meslek grubunu profesyonel olarak kabul edip bunun hakkında bir kanun hazırlanıyorsa, o mesleğe ilişkin tüm süreçlerin ele alındığı bir kanuna ihtiyaç var. Öğretmenlik özelinde girecek olursak, öğretmenlik mesleğine giriş süreçleri, adaylık süreçleri, öğretmenlerin özlük hakları, mesleki etik ve standartları, öğretmenlerin atamaları, yöneticilerin yetiştirilmesi, müfettişlerin rolü gibi aslında hem bizim sorunlarımızı odağa alan hem de tüm öğretmenlik mesleğini baştan sona yeniden düzenleyebilecek, sorunlarımıza cevap verebilecek bir kanuna ihtiyaç var. Biz şimdi ilk izlenimlerime geçeceğim tabii bunları anlattıktan sonra. Ama kanun teklifini inceledikten sonra şunu gördük. Kanun teklifiyle ilgili bu vurguyu yapmadan başlamak istemiyorum. 2021 yılı özellikle yıllardır konuştuğumuz bu ihtiyacı cevap vermeye yönelik somut adımların atıldığı bir yıl oldu. Kanun teklifi hazırlandı, meclise sunuldu, komisyonlarda görüşüldü. Pek çok kurum ve kuruluş bunun hakkında fikir beyan etti, etmeye devam ediyor bugün bizim de burada yaptığımız gibi. Bu yüzden somut adımları görebilmek bence çok önemliydi. Ama kanun teklifine ilişkin ilk izlenimlerimizi paylaşacak olursak, şunu söyleyebiliriz, kanun teklifi az önce bahsettiğimiz bütüncüllükten uzak. 12 maddeden oluşuyor. Ve maddelerin aslında temel düzenlemeler, öngördüğümüz maddeler bir elin parmaklarının sayısını geçmiyor. Burada da aday öğretmenlikten bahsediliyor. Öğretmenlerin kariyer basamaklarının planlanmasından bahsediliyor. Ve kısmi olarak da özlük haklarına ilişkin düzenlemeler söz konusu. Ama bizim ülkemizin öğretmenlik mesleğine ilişkin problemlerini tanımlayan ya da bunlara karşılık bulan maddeleri görebildiğimizi söylemek pek mümkün görünmüyor kanun teklifinin ilişkin ilk izlenimlerimi bu şekilde paylaşabilirim.
Teşekkürler. Döneceğiz biraz daha detaylara tabii Sabiha. Alaaddin Bey'e şimdi döneceğim ben. Alaaddin Bey, sizin yazdığınız bir yazıyı da okudum sıcağı sıcağına. Bu teklifin üzerine bir yazı yazmıştınız. Orada siz de şuna dikkat çekmişsiniz. Var olan düzenlemeler, yani bu teklifteki düzenlemeler mevcut yasalarda, yönetmeliklerde değişiklikle de yapılabilecek şeylerdi. Çünkü çok kapsamlı değil, çok sınırlı bir kapsamı var diye yazmışsınız. Bununla birlikte Alaaddin Bey, siz bir meslek kanununa ihtiyaç var, ayrı yeni bir kanuna ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir misiniz? Ve böyle bir kanun yapılacaksa hangi ihtiyaçları karşılaması gerekiyor?
İşin açıkçasının doğrusunu söylemek istersek, ben böyle bir meslek kanununun ihtiyaç olduğunu, gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ama illa da böyle toplumda ya da bir takım yerlerde, bir takım mahvillerde diyelim, bu tartışmalar sürdürüldü. Neden gerek yok? Ortada 1966 yılında imzalanmış Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, UNESCO'nun ortak tutum belgesi var. Yani bu belgeyi uygularsanız, uygulamaya alırsanız, hiç ayrıca başka kanunlara, düzenlemelere, hiç hukuktaki mevzuat değişikliklerine ihtiyaç olmaz diye düşündüğüm için gerek yok diye ortaya koydum. Şimdi şöyle bakın, şunu anlamakta zorlanıyoruz ve bunu anlatmakta da zorlanıyoruz. Şimdi mevcut siyasal iktidar çok pragmatik bir iktidar. Ve muhalefetin iyi niyetli bir takım kurumların, yapıların getirdiği bütün önerileri kendine avantaj sağlayacak, fırsata çevirecek bir takım adımlar atıyor. Tam da bu kanun öyle bir kanun. Yani AKP'nin aklında, fikrinde hiç olmayan bir süreci ana muhalefet partisinden başlayarak bir takım kurumlar, sivil toplum örgütleri bunları gündeme getirdiler, böyle bir kanun tartışmasını. Ve bunu da aldı. Deyim yerindeyse çok iyi bir malzeme olarak kendisi için kullanılışlı hale getirerek kendi kafasına göre, kendi istediği gibi, belki de ileride, ben açık ifade etmek istiyorum, kendi öğretmenini önceleyen ve ona hizmet edecek bir düzenleme olarak gündeme getirdi. Onun için ben baştan böyle bir de ayrıca tabii biz bir emek süreci, üretim süreci tanımlıyoruz. Eğitim bir hizmet, kamusal bir hizmet. Bu hizmeti görenler var, bu hizmeti verenler var, bu hizmeti alanlar var. Bir eğitim hizmetinin üretim süreci, eğitim hizmetinin sunulması, kamusal hizmet olarak verilmesinde işveren devlet karşısında emek süreciyle bağlantılı olarak sadece öğretmenler yok. Okullara baktığınız zaman eğitim süreci pek çok bileşeni kapsıyor. O nedenle bir emek süreci olarak ele alındığında da ben ayrıca özel olarak böyle bir meslek kanununa ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Neden? Çünkü bir toplu sözleşme kanunu var. Yani eğitim emekçileri, ağırlığını öğretmenlerin oluşturduğu bu kesimin örgütlendiği sendikalar işverenle 2 yılda bir toplu sözleşmeye oturuyorlar. Dolayısıyla buradaki toplu sözleşme kanunuyla da bir takım bu düzenlemeler çelişen yanları var. O nedenle bütün bunlarla ele alındığında 657 sayılı devlet memurları kanununda yapılan bir tek maddelik bir değişiklik ve işte 1739 sayılı kanunun 43 ve 45. maddelerinde yapılabilecek bir takım değişikliklerle bu düzenleme gerçekleşebilirdi. Ama öyle olmadı. Bakın böyle olmadı. Varsayalım ki bir meslek kanunu ihtiyaç oldu ve toplumun büyük bir kesimi, öğretmenlerin büyük bir kesimi işte bunu kabul ettiler. Hani benim fikrimi, karşı fikrimi bir kenara koyarak söylüyoruz. İşte buyurun, önümüze gelen teklife bakar mısınız? Yani bunun neresi öğretmenliğin niteliğini, eğitimin niteliğini ortaya koyacak? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. 2005'te bunu gündeme getirdiklerinde biz yine karşı çıkmıştık buna. Bir hiyerarşi yaratacağını, öğretmenler arasında ayrımcılık yaratacağını, çalışma barışını bozacağını. Yani ironiktir ama o zaman da bu kariyer basamaklarını gündeme getiren TODAY'de DSP hükümetleri dönemindeki bakanlık bürokratları. Çok ilginçtir. Ve Hüseyin Çelik, dönemin bakanı, bunu aldı. Kendi bildiği gibi, kendi kafasına göre o zamanki koşullar üzerinden yasalaştırdı. İşte Anayasa Mahkemesi 2008'de iptal etti bir takım maddelerini. O gün bugündür uzman öğretmen olan 92 bin sayısıyla başlayıp şu anda 73 binlere kadar sayısı düşmüş olan uzman öğretmen var. Peki bu uzman öğretmenlerin sınıflarından mezun ettikleri ya da yetiştirdikleri çocuklar deha mı oldu? Yani bu ülkede böyle çok başarılı çocuklar mı mezun ettiler? Bunun bir saha araştırması yapıldı mı? Hayır. O nedenle meslek kanunundan bağımsız olarak kariyer basamaklarına hizmet eden ve öğretmenleri daha da ayrıştıran, kendi içinde düşünebiliyor musunuz? Aynı sınıflara giriyoruz, aynı ortamları soluyoruz. aynı iklimi yaşıyoruz, aynı ders gereçlerini kullanıyoruz, aynı müfredatı işliyoruz. Birimiz uzman, birimiz öğretmen, birimiz baş öğretmen. Böyle bir şey olabilir mi? Siz veli olsanız okula geldiğinizde hangisini tercih edersiniz öğretmen olarak? Böyle bir piyasacı yaklaşım, böyle bir piyasacı. Yani okulları semt pazarlarına dönüştüren bir yaklaşım o söz konusu. İşte tam da buna hizmet etti bu meslek kanunu. Niyetten bağımsız. Onun için bir tuzak bu öğretmenler için şu anda. Ve bakın 15 yıldır uzman öğretmen olanlar otomatik olarak bu kanuna göre uzman öğretmen sayılıyorlar. Hiç sınav falan hiçbir yere girmiyor. Yine yüksek lisans yapanlar, bu arada 100 binin üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda yüksek lisans yapan kişi sayısı görünüyor. Bunların bir bölümü öğretmen. Bunlar da otomatik olarak 10 yılını doldurmuşlar, uzman öğretmen sayılıyorlar. Ve şimdi böyle bir kanun, yani 1000 lira fazla vereceğiz öğretmene, işte bir de derece vereceğiz diye böyle bir öğretmenler arasında apoletlendiren, öğretmenleri rütbelendiren, kendi içinde ayrıştıran bir çalışma barışını bozacak ve niteliğe hiçbir katkısı olmayacak bir sürecin nasıl öngöremedi ki bu aslağı hazır, yani bu meslek kanununun kafasında şekillendirenler. Onun için maalesef kalemize, muhalefetin kalesine mevcut hükümet bir gol atmıştır ve bunda payı olanlar herhalde tarihsel önünde sorumluluklarının hesabını verecekler ya da iktidar değişiminde belki onların istediği. Çünkü bildiğim kadarıyla ana muhalefet partisi de bir meslek kanunu hazırlamıştı. 54 maddelik. Ve ısrarla böyle bir meslek kanunu tutturdular. Gidiyor. Şimdi 3600 ek gösterge 2018'de sözünü verdiler. Bakın aradan 4,5 sene geçti. Daha yasa çıksa bile 2023'ün Ocak ayında yürürlüğe girecek. 3600 ek göstergeden sadece ve sadece birinci dereceye inen öğretmenler yararlanacak ve onlar da emekli olurken emekli aylıklarında yaslanacak bazı artışlar ve emekli aylıkları alınacakları ikramiyelerde ortaya çıkacak bir iyileştirmeyi içeriyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir saçma sapan bir kanunu getirdiler toplumun önüne, bir de meslek kanunu gibi sunmaya çalışıyorlar. Maalesef böyle bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla neresine ne diyeyim ki, bunun bir meslek kanunu olması mümkün mü? Buna kanun bile denmez. Kanuncuk bu. Kanuncuk. Onun için yani ben çok gerçekten çok tepkiliyim bu sürece. Böyle bir kanunla ne eğitimin niteliğine, bakın özel öğretimin, özel okullardaki öğretmenler yok bu kanunda. Oysa 2005'te onlar vardı. Diğer kurumlarda çalışan öğretmenler yok bu kanunda. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, Genelkurmay Başkanı, 2005'te onlar da vardı süreçte. Yani neresinden tutarsanız tutun, ne hukuksal olarak, ne pedagojik olarak, ne akademik olarak, neresinden tutalım ki, hangi? Ya öğretmen adaylık süreciyle ilişkili getirilen düzenleme maddesine bakar mısınız? Değerlendirme komisyonu diyor. Kim? Neyi değerlendirecek? Nasıl değerlendirecek? Öğretmen adaylık sürecinde hangi değerlendirme kriteri? Tamam, belki bunları yönetmelikle belirleyeceğiz diyeceğiz ama, diyecekler ama işte mülakatlarda yaşadığımız öznel tutumlar ortada. O nedenle ben ciddi manada bu kanun yasallaştığı dönem içerisinde mevcut iktidarın uygulamaları açısından kaygılıyım, endişeliyim. Ve dediğim gibi iktidar öğretmeni yaratma kanununa dönüşeceği kaygısını taşıyorum.
Evet, teşekkürler Alaaddin Bey. Yani bu kapsam konusunda zaten çok büyük bir sorun oldu. Aşikar sanırım hem Sabiha Hanım'ın da söylediklerinden. Bir tarafta 200 küsür maddelik kanunlar varken bir tarafta böyle 12 maddelik bir kanun olması. Sizin de tabii bu konudaki eleştirileriniz çok çok bence
yani görev kıymetli. Ve sorumluluk, görev ve sorumlulukları tanımlanmıyor. Baş öğretmenin hangi görev ve sorumluluk? Bakın, yardımcı doçentin görev ve sorumlulukları vardır. Üst teğmenin görev ve sorumlulukları vardır. Biz aynı işi yapacağız. Uzman öğretmenin görev ve sorumlulukları farklı değil. Tabii ki insanlar akademik kariyer yapabilir. Bunun için teşvik edilmelidir, özendirilmelidir. Lisans, yüksek lisans, ne bileyim işte, doktora vesaire. Hani akademik anlamda bunun önüne hatta teşvik edilmelidir. Bu başka bir şey. Ama bu getirdiklerinle ne alakalı bir şey olabilir ki bu?
Evet. Epey aslında içeriğine girdik. Ben Sabiha Hanım'a da içeriğine dair daha fazla görüş soracağım. Yani bu teklifte neler var? Onlara epey bir girdik. Kariyer basamakları tabii çokça konuşuluyor. Yine Alaaddin Bey'in de değerlendirdiği gibi. Sabiha Hanım, siz de teklifte olan içeriğe baktığınız zaman oradaki daha detaylı değerlendirmeniz nedir içeriğindeki maddelere dair? Sözleşmeli öğretmenliğe dair de küçük bir madde var benim gördüğüm kadarıyla. Ve diyelim ki yani bunların yetersiz olduğunda da anladığım kadarıyla zaten hemfikiriz. Sizin açınızdan bir önceliklendirme yapmak mümkün olsa bugün öğretmenlerin ihtiyaçlarına dair yani bu kanunla, yeni bir kanunla veya herhangi bir düzenlemeyle bir önceliklendirme yapmak mümkün olsa nasıl bir düzenlemeye gerek var şu anda? Kanun olarak, yasa olarak nasıl bir düzenleme sizce önceliklidir?
Yeliz, ben cevaba geçmeden önce Alaaddin Bey'in sözlerine bir ekleme yapmak istiyorum. Şöyle ki biz TEDMEM olarak, bir düşünce kuruluşu olarak eğitimi siyaset üstü bir yaklaşımla ele alıyoruz. Dolayısıyla biz akademinin bilgi birikiminden ve bilimsel yönteminden yararlanarak olması gerekeni söylüyoruz. Bir düşünce kuruluşu olarak bizim sorumluluğumuz bu noktada. O yüzden biz öğretmenlik meslek kanunu ilişkin az önce neden ihtiyaç var gerekçelerimizi sıralarken de bunun doğru bir şekilde yapılacağını, tamam eksikliklerinin olmayacağına eksikler kalmayacak şekilde yapılacağına duyduğumuz inançla aslında önerilerimizi paylaşmıştık. Ve bunu bu konuda öneri getiren, paylaşan pek çok kurumun da benzer bir şekilde yola çıktığını düşünüyorum. Var olan kanun teklifinin eksikliklerini zaten konuşuyoruz. Bu haliyle öğretmenlerin hangi ihtiyaçlarına cevap vereceğinin ya da öğretmenlikle ilgili hangi sorunu çözeceğinin bilmediğimizi, soru işaretlerimiz olduğunu da ifade ediyoruz. Nelerin eksik olduğunu ya da nelerin tamamlanması gerektiğini konuşacak olursak da az önce Alaaddin Bey kariyer basamaklarını ilerledi. Bu haliyle evet kariyer basamaklarının yapılandırılmasının biz de eksik olduğunu düşünüyoruz. Ama kariyer basamakları olmasın diye de düşünmüyoruz. Çünkü öğretmenlik sürekli bir mesleki gelişim gerektiren, kişisel gelişim gerektiren, çağa ayak uydurması gereken bir meslek. Ama Türkiye'de öğretmen olana kadar ciddi bir zorluktan geçiyorsunuz, bir süreçten geçiyorsunuz ama öğretmen olduktan sonra sizin mesleki gelişiminizi teşvik edecek ya da az önce bahsettiğim gibi çağ değişiyor, krizler yaşanıyor, yeni yetkinlikler kazanmanızı teşvik edecek bir mekanizma ne yazık ki yok. Bir süre sonra siz bireysel çabalarınız da sönümleniyor. Yani sistem ne yazık ki bunu getiriyor beraberinde. Kariyer basamaklarında biz şöyle kendi önerim ettiğimizde şöyle planlamıştık. Evet, uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik adı her neyse bir basamaklandırma olmalı. Ama bu basamaklandırdığımız, ismini koyduğumuz süreçlerin de sorumlulukları tanımlanmalı Alaaddin Bey'in de dediği gibi. Örneğin ama benim çocuğum baş öğretmene giderse daha başarılı olacak, uzman öğretmene giderse daha başarılı olacak algısını yıkıp bu kariyer tanımlamalarının öğretmen yetiştirme sürecine daha etkin kılınmasını biz öngörüyoruz. Çünkü öğretmen yetiştirme süreciyle ilgili de ciddi sıkıntılarımız var ve kanunun en büyük eksikliklerinden birinin bu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz ihtiyacımızın çok fazlası öğretmen yetiştiriyoruz. En son resmi rakamlar bize Sayıştay raporunda 2019'da 130 bin norm açığı olduğunu açık norm kadrosu olduğunu gösteriyor. Ama biz açık norm hesaplamasında ücretli öğretmenlerin de dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü ücretli öğretmenlik artık bir istihdam modeli olmaya başladı ve bu kabul edilemez. Çünkü ücretli öğretmenler arasında tek bir eğitim dersi almamış, eğitim fakültesinden mezun olmamış, hatta lisans mezunu olmayan bireyler var. Biz herkes için eğitim sloganı aslında herkes için öğretmen kabulüyle yola çıkıyoruz. Yani her öğrencinin temel hakkı eğitim alabilmekse nitelikli bir öğretmenden eğitim alabilmek olarak bunu ülkemiz çapında yaygınlaştırmamız gerekiyor. Dolayısıyla tüm önerilerimizde biz öğretmen niteliğini arttırmaya ve her evladımızın, her öğrencimizin iyi bir, nitelikli bir öğretmene denk gelmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bunun üzerinden gittiğimizde de öğretmen yetiştirme sürecine dönecek olursak, az önce de söyledim, ihtiyacımızın çok üzerinde öğretmen yetiştiriyoruz. Sadece her yıl eğitim fakültelerinden 250 bin öğretmen mezun oluyor ki formasyonla ilgili kararlarımız bir adım ileri, iki adım geri şeklinde ilerliyor. Üniversitelere bırakılıyor biliyorsunuz kontenjanlar ve bu yıl bile 1000'in üzerinde kontenjan açan üniversiteler var. Neredeyse her yıl 50 binin üzerinde de formasyonlu öğretmen yetiştiriliyor. İhtiyacımız var mı, yok mu, hangi alanda var diye bir projeksiyon yapmadan biz öğretmen yetiştirmeye devam ediyoruz ve niteliğe odaklanmıyoruz. Tam da bu aşamada biz diyoruz ki öğretmenliğe seçim sürecini bile gözden geçirmemiz lazım. Önce projeksiyonları netleştirip öğretmen ihtiyacımız üzerinden, ardından da öğretmen yetiştiren programlara adayların yerleşme süreci bile üniversiteye giriş sınavından farklılaştırılmalı. Çünkü artık nitelik odaklı gitmek zorundayız. Yine eğitim fakültelerinde de hep söylüyoruz, okul ve üniversite işbirliği arttırılmalı. Bunu arttırmanın yollarından bir tanesi kariyer basamaklarına dayanıyor. Öğretmenlerin kariyer basamaklarına dayanıyor. Eğer siz doktoralı, yüksek lisanslı ama bu doktorası ve yüksek lisanslı okul ve eğitim süreçlerine katkı sağlayacak şekilde olmalı. Yani çok alakasız bir yerde doktora yapan bir öğretmenin baş öğretmen olması da bizce sorgulanmalı. Eğer okulun süreçlerine, eğitim süreçlerine, öğrencilerin çıktılarını etki edebilecek bir eğitime sahipse o öğretmen, aynı zamanda üniversitelerdeki öğretmen yetiştirme programlarında da rol alabilir. Üniversitelerde ders verebilir belki. Ya da aday öğretmenlik sürecinde bu öğretmenlerin daha etkin rolleri olabilir. Yani bir kariyer basamağı tanımlanıyorsa bu kişilerin hem hakları hem de sorumlulukları tanımlanmalı. Sadece baş öğretmen oldular, uzman öğretmen oldular ve sistem içinde varlar demekle biz aslında bir yere varamayız. En basitinden öğretmen yetiştirme sürecinin öğretmenlerin kariyer basamaklarıyla daha ilişkili hale getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve yine en başa döneceğim. Ben Alaaddin Bey'in sözlerinden devam etmek istediğim için kariyer basamaklarıyla başladım. Ama kanun teklifinin gerekçelerini okuduğumuzda orada hak temelli bir yaklaşımdan bahsediliyor. Öğretmenlerin haklarının gözetildiği bir yaklaşımdan bahsediliyor. Ama biz kanun metninde öğretmenlerin haklarını da görmüyoruz, sorumluluklarını da görmüyoruz. Bizim her şeye en başından başlayıp öncelikle öğretmenlerden neler beklediğimizi netleştirmemiz lazım. Ardından da öğretmenlerin haklarını ifade etmemiz lazım. Bu haklar ne olabilir? Örneğin mesleki gelişim için gelişim hakkı, adil değerlendirilme hakkı ya da öğretim yükünün adil olması hakkı ya da benzer şekilde öğretmenin etkili bir öğretim için ihtiyaç duyabileceği fiziki imkanlarının tam olması hakkı gibi haklarını onlara teslim etmemiz gerekir. Bunu da kanunla yapabiliriz. Ardından da sorumluluklarını belirleyebiliriz. Yine benzer şekilde öğretmen yetiştirmeden zaten bahsettik. İstihdam modellerini ele almamız lazım. Ücretli öğretmenlik kabul edilebilir bir istihdam modeli değil. Az önce de bahsettim bu durumdan. Her öğrencimizin nitelikli bir öğretmenden eğitim almaya hakkı var. Dolayısıyla her eğitim öğretim yılında bizim ne kadar kadroya ihtiyacımız var, bunun netleştirilip öğretmen atamasının yıllık ihtiyaca göre yapılacak bir sisteme geçmesi lazım artık öğretmen atamalarının. Ya da sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen ayrımından bahsediyoruz. Ki bu şura açılış konuşmasında da müjdelenmişti. Sözleşmeli öğretmen ve kadrolu öğretmenler arasında mecburi hizmet hariç diğer haklarda birbirine benzetileceğine ilişkin bir müjde verilmişti. Özellikle mazeret tayini gibi haklarda. Ama kanun teklifinde en basitinden bunu göremiyoruz ki bu ikisinin arasında bir ay bile yok bu söylemlerin ve eylemlerin arasında. Bir aylık bile bir süre yok. Buna rağmen biz kanun teklifinde bunu bile göremiyoruz. Bunun gibi kanun teklifinin üzerinden konuşabileceğimiz, hala ihtiyaç duyacağımız şeyleri sıralamaya devam edebiliriz. Az önce de bahsedildi. Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler bu kanunda yer almıyorlar. Sayıları her geçen gün artıyor ve aslında özel öğretim kurumlarının bir kısmı emek sömürüsü üzerine ilerletiyor öğretmen istihdam süreçlerini. Bu noktada da kanunda en azından bir maddede özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin haklarını da koruyan bir düzenleme yapılabilirdi, yer alabilirdi diye düşünüyorum. Dilerseniz burada bir ara vereyim sözlerime. Daha da konuşabiliriz.
Teşekkürler Sabiha. Tabii ki o kadar çok mesele var ki aslında öğretmen politikalarına dair. Dolayısıyla tabii ki ismi eğer öğretmenlik meslek kanunu diye çıkacaksa bir kanun, haliyle bunların hepsine de yanıt vermesi bekleniyor. Veya Alaaddin Bey'in eleştirisini duyarsak da tekrar, veya böyle bir kanun olmaması, başka düzenlemelerle belki de bunların yapılması, ama bir şekilde bazı ihtiyaçlar var, çok belli. Alaaddin Bey, ben o ihtiyaçlar üzerinden biraz daha konuşalım diyeceğim. Yani var olan teklife dair, içeriğine dair epey bir görüş paylaştınız bizimle. Dilerseniz tabii ki oradan da devam edin ama onlardan epey bir paylaştığınız için burada olmayanlar, şu anda ne bu teklifte olanlar ne de bizim diğer mevzuatımızda yer bulan ama ihtiyaç olan, yani öğretmen politikalarını, öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak, eğitim sisteminin beklentilerini karşılayacak bazı düzenlemeler var diye anlıyoruz. Bunlar nelerdir? Gerek bu teklif sınırlı olduğu için bundan sonra yapılacak başka düzenlemelerde olsun veya var olan mevzuatta olsun neler olmalı? Siz ILO ve UNESCO'nun tabii ki 66'daki düzenlemesini de zaten çok kapsamlı görüyorsunuz. Onun üstüne belki başka ne olması gerekiyor? Bugün Türkiye'de öğretmenlerin eğitim sisteminin beklentisinin mevzuatta karşılık bulması için ne gibi düzenlemeler gerekiyor? Ne düşünürsünüz?
Bakın ben bir buna geçmeden önce bir iki ek yapmak istiyorum. Tartıştığımız mevzu çok önemli bir mevzu. O nedenle kimseyi itham etmek, suçlamak istemiyorum. Bakanlık bürokratlarının bile haberi yok bu kanunda. Yani Cumhurbaşkanlığı katında mı hazırlandı? Oradaki eğitim bilim bilmem kurulu mu bunu hazırladı? Nerede hazırlandı da bilinmiyor. Yani akademinin kapsamlı bir çalışması da yok ortada. Bir tür kopyalama, kes kopyalama yapıştırma bir kanun. Bakın şu anda bütün sendikalar komisyonda buna itiraz etti. Katılan 9 kurum, 9'u da itiraz etti. Hiçbirinin itirazı dikkate alınmadı. Buna hükümet yandaşı sendika da dahil. Hiçbirisi dikkate alınmadı. Yani öyle bir tutum var ki karşımızda. Yani bunun demokratik katılım ya da demokratik teamüllerle ifade etmek, ilişkilendirmek eşittir AKP olunca hiç mümkün olmuyor. O nedenle buradan bakıldığında evet bir daha söylüyorum kalemize bir gol yedik. Bu çok önemli. Şimdi üniversitelerle özel üniversiteleri söylemiyorum sadece. Kamu üniversiteleri de bunun içinde var. Bazı sendikalar oturmuşlar pazarlık yapıyorlar. Yüksek lisans ve doktora programını indirimli kendi üyelerine sağlamak için. Ben dönüp bu geride yüksek lisans alanların araştırılması gerektiğini düşünüyorum. 100 bin kişi yüksek lisans almış. Nasıl almışlar bu yüksek lisansı? Tezli mi, tezsiz mi? Bakın 2005'te tezli yüksek lisans koşulluk olmuş. Ondan sonra alınan yüksek lisansların neyi kapsadığı alanla mı ilgili değil mi bilinmiyor. Şimdi bakın bunlar hepsi belirsiz ve soru işaretleri. Dolayısıyla eleştirilerimizin dayandığı temeller. Öğretmenlerin ihtiyaçları, öğretmenliğin ihtiyaçları. Tabii ki öğretmenlik özel bir ihtisas mesleğidir, alanıdır. Zaten uzmanlık demektir ihtisas. Yani siz öğretmenliği çok sıradan bazı mesleklerle özdeşleştiremezsiniz. Pedagojik formasyonu olması lazım. Genel kültür, alan bilgisi. Çok ilginç bir şey söyleyeyim size. ÖSYM'nin 2005'te yaptığı sınavların sonuçlarına baktım. 60'tı o zaman baraj puan. İlginçtir. Pedagojik formasyonda dökülmüş öğretmenler. Yani o zaman öğretmen yetiştirme sisteminizde bir sorun var. Öğretmen seçim sisteminizde bir sorun var. Dönüp onu kurgulamamız, onu sorgulamamız gerekiyor. Yani peynir ekmek dağıtır gibi, o da ekmek de bu dönem kuyruklarda biliyorsunuz. Siz eğer insanlara öğretmenlik diploması, pedagojik formasyonlu ya da formasyonsuz. Sayın Ziya Selçuk görev yaptığı dönem içerisinde iyi işlerden birisidir pedagojik formasyonu kaldırması. Bunlar hemen geldikten sonra bu bakan Sayın Özer hemen yeniden koydular. Yani nedir bu pedagojik formasyon? Yani bir dönem, iki dönem insanlar pedagojik formasyon parayla satın alıyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve atanmak için sınava giriyorlar. Bakın 3. sınıftan itibaren ben bir eğitim fakültesinde bir toplantıya katılmıştım. Bana öğrencinin biri kalktı dedi ki hocam siz ne anlatıyorsunuz? Biz 3. sınıftan itibaren KPSS'ye hazırlanıyoruz. Bu eğitim fakültesindeki programları bir biçimde yürütüyoruz. Ama bizim hedefimiz KPSS'de yüksek puan alıp atanmak. Şimdi böyle bir sistem içerisinde siz bunu öngörmeden, yani öğretmen yetiştirme düzenini düzenlemeden, sistemini yeniden yapılandırmadan ki ben orada öğretmen üniversitelerini, yani pedagoji üniversitesi dediğimiz üniversiteleri, eğitim üniversitelerini çok önemsiyorum. Dünyada bunun örnekleri var, sayısız örnekleri var. Şimdi bakın buradaki kanun düzenlemesinde öğretmen yetiştirme ile ilgili süreçler YÖK ile ilişkili bir bölümde kanunlarda düzenleniyor. Yani lisans programları, eğitim fakülteleri ve pedagojik formasyon veren lisans programlarında düzenleniyor. Bakanlık oraya da müdahale edemiyor. O kanunlarda da bir takım değişiklikler yapılması gerekiyor. Dolayısıyla öğretmenlik meslek kanunu olacaksa ki illa olacak deniyorsa, öğretmen yetiştirme sistemi, öğretmenin seçimi, öğretmenliğe hatta eğitim fakültelerine öğrenci alırken bile, yani öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci alırken bile ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Peki bu kadar mezun verdiniz, en son ÖABAT'a giren, öğretmen alan bilgisi test sınavına giren öğrenci sayısı 350 bin. Atanmak için bu dönem başvuran 51 bin. Yani barajı geçen 51 bin. Atadığınız 15 bin. Onu da 15 kere tekrar ettiler. Sanki dünyanın öğretmenini atıyorlar. Yani böyle o kadar abartarak, o kadar böyle büyüterek, Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak reklamını yapıyorlar ki. Ya atadığınız 15 bin. Binlerce, on binlerce öğretmen ihtiyacı var. Öğretmen açığı var. Dışarıda kapıda bekleyen öğretmen adayı var. Öğretmen var. Ben aday da demiyorum. Eğer siz insanlara diploma vermişseniz ve onu mezun etmişseniz illa onun mesleğe başlaması gerekmiyor. Öğretmendir o. Tıp fakültesini bitiren nasıl doktor oluyorsa aynı şekilde eğitim fakültesini bitiren de öğretmendir. Bu öğretmenler ne olacak? Ne yapacaksınız bu kadar işsiz insanı? Niye bu konuda bir düzenleme yok? Yapamazlar. Bakın yapamazlar. Yani yapmaları için eşyanın tabiatına aykırı. Çünkü bunların döneminde büyüdü bu kadar sayı, rakam. Bu kadar arttı. O nedenle bunlar sorgulanmadan, bunlar masaya yatırılmadan ve tabii ki öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili, idari hakları ile ilgili, ekonomik hakları ile ilgili, pek çok konuda sosyal hakları ile ilgili, eğitim öğretim süreçleriyle ilgili birçok konuda şey var, nedir o? Sorun var. Bunların giderilmesi, bunların ortadan kalkması tamamen mümkün olmasa bile azaltılması bakımından böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olabilirdi. Ama bunların hiçbirisi yok. Öğretmenler bunun neresinde? Hangi öğretmene fikri, görüşü, düşüncesi soruldu? Hangi saha çalışması yapıldı? Öğretmenlerin beklentileri, talepleri ne? Bakın akademide de çok bu alanda yapılmış araştırma yok. Ben arama yaptım. Birkaç tane makale var. Yüksek lisans düzeyinde, tez aşamasında. O da uzman öğretmenlerle yüz yüze yapılan 12 öğretmenle, işte uzman, uzman olmayan ve baş öğretmen 12 öğretmenle yapılan saha çalışmaları var. Ve burada da bir şey yok. Yani bu kadar hazırlıksız, bu kadar plansız, bu kadar programsız, bu kadar oldu bittiye getirilmiş bir kanundan ben inanın bana bir sonuç ya da eğitim niteliği açısından, öğretmen niteliği açısından bir sonuç çıkacağını ya da bir ilerleme, bir gelişme sağlanacağını öngörmüyorum. Bunu kısaca böyle ifade edeyim. Bir de 180 saat. 180 saat ne yapar? Günde 6 saat yapsanız aşağı yukarı 36 hafta falan yapıyor. Diğeri de 240 saat. O da ne yapar? 40 hafta falan yapar. Şimdi 40 haftada günde 36 ayda, yani bir aya tekabül eden bir süreç bu. Hani diyelim ki böyle bir zaman dilimi içerisinde kurslarına gidecek öğretmen. Muhtemelen bunun da bir piyasası oluşacak. Soru havuzları oluşacak. Ve bu sınavdan 70 alanlar, hani artık siz 10 yılı da doldurmuşsa, zaten 10 yılı doldurmayan başvuramıyor uzman öğretmenlik için. Ne menen bir şeyse 10 yıl, niye 10 yıl, neden 10 yıl? Yani öyle öğretmen vardır ki 2 yıllıktır, 3 yıllıktır, 40 yıllık öğretmenden daha başarılıdır. Yani niye 10 yıl yani? Böyle abuk subuk saçma sapan, yani ne gerekçesiyle, ne maddeleriyle birbiriyle uyumlu olmayan ve maalesef işte para vererek, 3-5 kuruş vererek bir bakıma havuç sopa misali bir yasa getirdiler, teklif getirdiler. Muhtemelen dediğim gibi bu hafta sonunda çıkaracaklar, bir yönetmelik yayınlayıp uygulayacaklar. Hemen tabii baş öğretmenlik, bu kariyer basamaklarını hemen uygulamaya geçecekler. Öyle anlaşılıyor. O nedenle niye çıkarmadınız 3600'ü? 4,5 yıldır siz iktidarda değil misiniz? 2018 Mayıs'ında Sayın Cumhurbaşkanı seçim öncesi söz vermedi mi? Neden peki bugüne kadar çıkarmadınız, yasallaştırmadınız? Bugüne kadar madem ki bunlar bu sürece katkı sağlayacaktı. Öyle ya değil mi hani? Niye bu aradaki zamanı kaybettiniz? Sizdiniz iktidarda yıllardır. Niye çıkarmadınız böyle bir meslek kanunu? Bunlar hepsi dediğim gibi kamuoyu seçim sattığı haline girdi Türkiye. Elma şekeri vermekten başka bir şey değil öğretmenlere. Çok net söylüyorum bunu.
Teşekkür ediyorum Alaaddin Bey. Çok önemli konulara değindiniz her biriniz tabii. Öğretmen yetiştirmeden itibaren bu aynı zamanda sürecin, yani böyle bir kanun teklifi sürecinin kanıt temelli olması, katılımcı olması, saydam olması gibi çok temel ihtiyaçlara da değindiğinizi duyuyorum her birinizin. Ben yavaş yavaş son sözlerinizi soracağım. Çünkü çok geniş bir konu, tabii ki istesek daha uzun konuşuruz ama şimdi bu konuştuklarımıza da yetinip ama son sözlerinizi de duyarak öyle kapatmak istiyorum. Sabiha Hanım'a döneyim önce yine. Sabiha Hanım, siz ne dersiniz son olarak bu konuyla ilgili?
Şöyle bir ekleme yapmak istiyorum sevgili Yeliz. Zaten pek çok şeyi konuştuk. Ama biz hala şunu vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunları konuşuyorsak, öğretmenlik süreçleriyle ilgili sorunlarımızın varlığını kabul ediyorsak, önce bu sorunları tanımlayıp, bu sorunların çözümünü hedef alan bir kanuna ihtiyacımız olduğu konusunda bence hemfikiriz. Farklı farklı ifade ediyoruz bunu ama bu, yani bir şey doğru yapılamıyorsa, örneğin bunu bu yayında konuşma hakkımız olmadı ama öğretmenlik atama süreçlerindeki mülakatları biz doğru yapamıyorsak, orada nesnelliği ve adaleti sağlayamıyorsak kaldıralım diyoruz. Bunun doğru bir yaklaşım olduğunu biz düşünmüyoruz. O şeyi doğru yapmak için neye ihtiyacımız var? Bunları konuşmak durumundayız ve onu doğru yapmak durumundayız. Çünkü evet, mülakat şu an işlevsel olmayabilir. Ama insan hayatına doğrudan temas eden, öğretmenlik için aday olan birisinin de bir noktada psikososyal durumunun ve öğretmenliğe yatkının değerlendirilmesi gerekiyor. Bunu doğru yapabilmenin yollarını bulmak durumundayız. Bu örnekten aslında bu örneği birazcık meslek kanunu da genişletebiliriz. Evet, öğretmenlik mesleğiyle ilgili süreçleri en başından yeniden ele almamız gerekiyor. Süreci belki yeniden tasarlamamız gerekiyor. Hem öğretmen yetiştirme sürecini, hem öğretmen atama sürecini, hem meslekteki öğretmenlerin mesleki gelişimini yeniden masaya yatırmamız gerekiyor. Ama bunu biz farklı yasal düzenlemelerle yapmak yerine öğretmenliği profesyonel bir meslek kabul edip bir kanunla taçlandırmalıyız diye düşünüyoruz. Yani öğretmenlere hem haklarını teslim etmeliyiz, hem de onların sorumluluklarını belirlemeliyiz. Bu da ancak öğretmenlik meslek kanunuyla mümkün olabilecek bir şey. Süreç tasarımı için en azından mutabık kalabilmek adına böyle bir yasal düzenleme ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Az önceki örnekler üzerinden de aslında bunu yeterince pekiştirdiğimi düşünüyorum. Bu kıymetli adımın düzenlemelerle öğretmenlerin yararına, dolayısıyla öğrencilerimizin aldığı eğitimin niteliğini arttırmaya odaklanacak şekilde ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Yayın için ayrıca yeniden teşekkür ediyorum. Yeriz.
Biz de teşekkür ederiz. Alaaddin Bey, sizin de son sözlerinizi duymak isterim.
Tabii yani burada sevgili arkadaşımla hemfikir olmamız mümkün değil. Hani ben ortada bir ILO UNESCO çalışma, tabii ki onlar güncellenebilir. Artı eğitim sendikaları, Türkiye'den eğitim senin üyesi olduğu eğitim internasyonali var. Dünyada yüzlerce sendikanın, örgütün üye olduğu ve ILO ile UNESCO ile birlikte ortak çalışmalar yürüten uluslararası bir örgütlenme ağı var. Bunların bütün kayıtlarına baktığınızda, incelediğinizde yani Türkiye'deki tablonun, Türkiye'deki durumun vehametini ortaya koyuyor. Ama ben bunun için illa da bir hani meslek kanununa ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Mevcut mevzuatta, mevcut kanunlarda bir takım düzenlemeler, değişiklikler yaparak bunu sağlamak mümkün olabilirdi. İşte 657 Teşkilat Kanunu, 1739 sayılı. Buralarda hepsinde öğretmenlerin görev, sorumluluk ve diğer bütün işlevleri tanımlanmış aslında. Ve bu 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 1974 yılında hazırlanan bir kanun. Ve bu kanun hazırlanırken ILO UNESCO Çalışma Örgütü'nün o dönemki bakanlık tarafından bir taraması yapılmış bir kanun. Oraya öyle konmuş. Yani o ihtisas alanı olması, öğretmenlik alanının falan bazı düzenlemeler oradan, nakil düzenlemeler. O nedenle tabii ki güncellenebilir, tabii ki yenilenebilir. Ama bunlar geçildi artık. Ortada bir dağın fare bile doğuramadığı bir kanun mu? Yani fare doğurdu demek bir şey ortaya çıktı demek olur. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla bunu tartışalım, bunun neresini düzeltelim, neresini... Hani deveye demişler ki boynun niye, nerem doğru ki, bunun neresi doğru ki bunu düzeltelim? Yani hani kervan yolda dizilir, bundan sonra falan. Yok böyle bir düzen, yok böyle bir şey. Hani onun için biz bunu denedik, sınadık. Biz bunları biliyoruz, gördük bu fotoğrafları daha önce defalarda yaşadık. Açıkçası ben inanmıyorum, güvenmiyorum. Sadece öğretmenlerin cebine 3-5 kuruş daha fazla para gelecek. Ne öğretmenliğin gelişimi açısından, ne dönüşümü değişimi açısından, ne yeniliklerin yeniliklere erişim bağlamında bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Açık net söylüyorum bunu. Umarım yanılırım. Umarım hani bu beni hani önümüzdeki dönemde uygulanmasıyla yanıltır. Ama deneyimlerim, ama birikimlerim, ama yaşanmışlıklarım bunun böyle. Bakın 1940'larda da var. Gezici baş öğretmenlik var. Öğretmenlik oralarda da hani tanımlanmış, böyle farklılaştırılmış da o tarihlerde de var. Ama gezici baş öğretmenin görev ve sorumlulukları farklı. İşlevi farklı. Hani baş öğretmenlik sadece Atatürk'e paye edilmiş bir şey değil. Yani o zaman öğretmenliğe hani deniyor ya, hani bir de böyle bir itiraz da var. Türkiye'nin bir tane öğretmeni var, baş öğretmeni var, o da Atatürk. O dönemde de konmuş. 40'larda da baş öğretmen var, tanım var. Hani tanımlama illa da böyle, baş öğretmen. Niye baş öğretmen canım? Yani neden baş öğretmen? Niye baş? Neyin başı? Kimin başı? Baş olmasının nedeni ne? Bir sınav mı? Bu sınavdan geçmesi mi? Yani eğer uzmansa hepsi uzman. Zaten ihtisas alanı. O nedenle bunlar uzun tartışmayı gerektiren, uzun zamanı gerektiren konular. Her biri başı başına tartışılması gereken konular. Ben ama kesinlikle şuna katılıyorum. Öğretmenlik, öğretmen olacak kişi mutlaka çok ince eleyip sık dokunarak alınması gereken. Yani öğretmen yetiştiren kurumlara alınırken o Anadolu öğretmen liselerini kapattılar. Bakın, Anadolu öğretmen liseleri kaynaktı hiç olmazsa. Biraz daha seçilerek geliyordu öğretmen, tercih edilerek geliyordu. Onun için bunların aklında, fikrinde, kafasında başka şeyler var. O nedenle, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi bakan dün açıklama yaptı. 3000 anaokulu yapacağız diyor. 40.000 derslik yapacağız diyor. Şu anda yapıyorlar. Okullarda, lise bünyelerinde, ortaokul bünyelerinde ana sınıfları açıyorlar. Rezalet. Rezalet, lise çağı çocuklarla anaokulu çocuklarının aynı binayı, aynı mekanı, aynı zemini, aynı tuvaletleri, aynı kapıyı kullandığı mekanlara sınıf açıyorlar. Bunların aklı bu kadar eriyor. Düşünebiliyor musunuz? 40 bin sınıf demek 40 bin anaokulu öğretmeni demek. Şu anda mevcut atanmayan 19 bin anaokulu öğretmeni var. Pedagojik formasyon almış, okul öncesi öğretmenlik mezunu. Nereden bulacaksınız 40 bin kişiyi? Tamam, iyi güzel, 5'e çektiler sınıf açılma sayısını. Bakın, sınıf derslik açabilmek için 5 öğrenci yeterli köylerde vesaire. Nerede bulacaksınız? Ya lise mezunu, bu çocuk gelişim bölümü mezunlarından ya da ön lisans mezunlarından oralara görevlendirme yapacaklar, ya da nasıl dolduracaklar, nasıl kapatacaklar, ücretli öğretmen tekrar o yola gidecekler, anlamakta zorluk çekiyorum. Onun için böyle bir sürecin gerçekten amaca hani hizmet eden 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'ndaki genel amaçlara, genel ilkelere hizmet edeceğine inanmıyorum ben, açık söyleyeyim.
Sağ olun. Kapatırken ben konuklarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok önemli konulara değindiğimize inanıyorum. Bu öğretmenlik meslek kanunu teklifini konuşmak için buluştuk ama bunun ötesine çıktık. Çünkü teklifin içeriği yetmiyordu. Söylemek istediklerimizi söylememize sınırlı olduğu için yetmiyordu. Bunun ötesinde pek çok önemli konuya değindiğimize inanıyorum. Doktor Sabiha Sunar'a ve Alaaddin Dinçer'e tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Eğitim 360 yayınımızda görüşmek üzere.
yeşil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.